Ayrım 20.
Histerik kişilikte ise saydığımız belirtiler görülmez. Örneğin histerik kişi kendini kaybetmek yerine "Üzerime varmayın, şimdi bayılırım," der. Bu kişiler duygusal, çocuksu ve değişkendirler. Ruhsal durumları hızlı iniş çıkışlar gösterir ve tepkileri abartılmıştır. Örneğin gülmeleri de ağlamaları da durumla orantısızdır. İlgi toplamak isterler, davranışları yapmacıktır, sahnede rol yapıyor gibidirler. Yalana ve uydurmaya çok yatkındırlar. Çabuk telkine kapılırlar. Canımlı cicimli konuşurlar, birden soğuyabilirler. İlişkileri de yüzeysel ve yapmacıktır. Bekledikleri ilgiyi bulamayınca çabuk düş kırıklığına uğrarlar, nazlı ve kaprislidirler. Erkeklere karşı ayartıcı davranırlar, sürekli beğenilmek ve övülmek isterler. Baskı altında ya da zor durumlarda gösterişli, dramatik intihar girişimleri sergilerler. Sahne ve sinema sanatçıları arasında sık rastlanan bir kişilik türüdür. Yüzeysel olarak ayartıcıdırlar ama aslında cinsel çatışmaları, korkuları ve kısıtlanımları, inhibition vardır. Sık kullanılan bir deyimle histerik kişiler seksten başka her şeyi seksüalize ederler. Saldırganlık dürtüleriyle ilgili çatışmaların çözümsüz kaldığı durumlarda konversiyon mekanizması yardıma koşabilir. Üniversiteli bir genç erkek yıllarca İstanbul'da yatılı okullarda okuduktan sonra memleketi olan doğuda bir şehre dönmüştü. Onu orada bir görev bekliyordu. Ondan öldürülen amcasının öcünü alması isteniyordu. Yöreden uzak kaldığı için kan gütme gibi ilkel bir geleneğe inanmayan genç bir çıkmaza düşmüştü. Önünde iki seçenek vardı. Ya kendini yakarak bu kutsal görevi üstlenecek, amcasının kanını yerde komayacaktı ya da görevden kaçarak şerefsiz ve korkak bir insan olarak damgalanacak, kimsenin yüzüne bakamayacaktı. Genç iki seçenek arasında bunalırken birden sağ eli ve kolu tutmaz oldu. Başka bir deyişle genç hastalığa sığınarak bu iki ucu pis durumdan, bu ikilemden kurtulmuş oldu. Amcasının öcünü alarak kahraman olamadı ama korkak ve şerefsiz olarak da damgalanmadı. Çünkü önemli mazereti vardı, kolu tutmaz olmuştu. Kimse kendisinden tabanca kullanmasını isteyemezdi. Böylece iki kötü olasılık uzlaştırılmış ve çatışma bir süre için dondurulmuş oldu. Buna benzer başka bir örnek verelim. Nergis, 2 yıllık evli, 19 yaşında genç bir kadındı. Gelin olduktan 2 ay sonra kocası kaçak işçi olarak Avrupa'ya gitmişti. Ne zaman döneceği de belli değildi. Nergis, Anadolu'nun bir köyünde kaynanası, eltisi ve görümcesiyle birlikte kalıyordu. Bir yıl önce çıkan bir tartışma sonunda Nergis'in dili tutulmuş, sesi kısılmıştı. Birkaç ay süren ve tedaviyle geçen bu durum ara ara yinelemişti. 6 ay önce tarlada mercimek toplarken görümcesinin ağır sözlerine karşılık veremeyen Nergis'in kollarında bir titreme başlamıştı. O günden bugüne hiçbir tedaviyle düzelmemişti. Nergis ne evde ne tarlada çalışabiliyordu. Görüşme sırasında hiçbir bunalım ve kaygı belirtisi göstermeden gülümsüyordu. Çatışmalarını bu konversiyon belirtisiyle düğümlemiş, bunaltıdan sıyrılmıştı. Artık kimse ondan tarlada mercimek yollamasını, evde iş görmesini bekleyemezdi. Hasta düşmesi onu görümcesinin, eltisinin ve kaynanasının saldırılarına, aşağılayıcı sözlerine hedef olmaktan kurtarmıştı. O artık horlanacak değil, acınacak bir kimseydi. Geliştirdiği bu onulmaz hastalık onu çıkmazdan kurtarmıştı, belki uzaklardaki kocasını da geri getirebilirdi. Cinsel çatışmalardan kaynaklanan konversiyon histerisinin çok çarpıcı bir örneğini Meryem'in öyküsüyle verelim. 15 yaşında güzel bir genç kız olan Meryem, aşırı sinirli, kaprisli, tedirgin ve korkak olması nedeniyle getirilmişti. Çok bencil, nazlı ve tutturucuydu. Sık sık öfke nöbetleri geçiriyor, eline geçeni atıyor, kırıyor, saçını başını yoluyor, bağırışlarıyla konu komşuyu ayağa kaldırıyordu. İstediğini koparamazsa annesini kendini öldürmekle korkutuyordu. Meryem uzun boylu, dolgun yapılı, yaşından büyük gösteren, erken gelişmiş bir genç kızdı. Çocuksu davranışına karşın bu haliyle erişkin erkeklerin bile ilgisini çekiyordu, söz atanlardan, ardına düşenlerden tedirgin oluyordu. Meryem bir yıl önce babasının annesiyle hiç evlenmemiş olduğunu, kendisinin evlilik dışı ilişkiden doğduğunu öğrenmişti. O günden beri öfkesi ve tedirginliği artmış, annesini suçluyor, onu zayıf yanından yakalamanın verdiği bir üstünlükle tüm nazını çektiriyor, işkence ediyordu. Anne kızına söz geçiremeyen, tüm isteklerine boyun eğen, tedirgin ve kuruntulu bir kadındı. Tek kızının üstüne titriyor, onu erkeklere karşı sürekli uyarıyordu. Meryem ise annesinin eve gelen erkek arkadaşlarını beğenmiyor, onları eve getirmemesini söylüyor, anneyi en ağır sözlerle aşağılıyordu. Okuldan döndüğünde annesini evde görmek istiyor, evde bulamazsa aramak için sokaklara düşüyordu. Geceleri sık sık annesiyle yatıyordu. Meryem ruhsal tedaviye girdikten sonra öfke nöbetleri sırasında üstünü başını yırtmaya ve ara sıra kendinden geçip bayılmaya başladı. Bir gün görüşme sırasında kendisine sarkıntılık eden erkeklerden söz ederken yere yığılıp kasılmış, çırpınmaya başlamıştı. Bu Fransızların büyük histeri nöbeti adını verdikleri seyrek görülen türden bir nöbetti. Yerde kıvranıyor, derin derin soluyor, inliyor, sesler çıkarıyordu. Görünüm cinsel birleşme sırasında kendinden geçmiş bir kadın görünümüydü. Haftalar sonra bu nöbetin tetiğini çeken travmatik olay açıklığa kavuştu. Evlerine gelen babası yaşında bir erkek, yalnız kaldıkları bir sırada Meryem'e sarkıntılık etmişti. Meryem önce şaşırmış, adamın öpüp okşamalarına tepki göstermemiş ancak memelerini ve bacaklarını sıkmasına karşı koyarak kendisini kurtarmıştı. Bu olay Meryem'in cinsel dürtülerini alevlendiren bir kıvılcım olmuş ancak babası yaşında bir adamdan gelen cinsel yaklaşım onu korkutup ürkütmüştü. Başka bir deyişle annesine gelen erkeklerin ilgisini çekmek, dişilik gururunu okşamış ancak annesiyle yarışmak ve erkeğini elinden almak onu tedirgin etmişti. Babasının yerini alan erişkin erkeklerin ona yaklaşması Oedipus çatışmasını depreştirmişti. Kimi geceleri annesinin yatağında geçiren bu erkeklere ilgi duymaması olanaklı değildi. Yalnız yatmaktan korktuğu için annesinin odasına konuk aldığı geceler uyuyamıyordu. Olan bitenden haberi olmaması düşünülemezdi. Annesine bu nedenle öfke duyuyor, erkeklerin onunla da ilgilenmesi bir bakıma anneden öc alma yerine geçiyordu. Ancak kadın bedeninde çocuk ruhu taşıdığı için bu çelişkili duygulardan ürküyordu. Simgesel olarak büyük histeri nöbeti onun cinsel eğilimini bilinç dışı yoldan doyuruyor hem de gerçek bir cinsel yakınlaşmadan kaçış sağlıyordu. Meryem biraz daha olgunlaşıp cinsel dürtülerinden korkmamayı öğrenince kendine uygun erkek arkadaşlarla gezmeye başladı. Cinsel ilgilerini yasak olmayan bir alana kaydırınca büyük nöbetler görünmez oldu. Obsesif, kompulsif nevroz. Saplantılı düşüncelerle zoruntuların, compulsion, birlikte bulunduğu bir nevrozdur. Saplantılı düşünce, obsession, kişinin aklına takılan, tedirgin edici asalak bir düşüncedir. Kişi, düşüncenin saçma olduğunu bilir ama bunaltı çekmekten kendini alıkoyamaz. Aklından kovmaya çalışır ama başaramaz. Örneğin bir anne, yeni doğan çocuğu ile ilgili aklından geçen, ya çocuğumu boğarsam ya elimdeki bıçağı çocuğuma saplarsam gibi düşünceden çok büyük sıkıntı duyar. Bu düşünceyi uygulayacakmış gibi korkar, çocuğu ile yalnız kalmaktan kaçınır. Bu düşünce kendi iradesi dışında bilincine en olmadık anda geliverir. Kendisinin dışından geliyormuş gibi yabancı olan bu düşünceden bunalır, suçluluk duygusuna kapılır. Saplantılı düşünceler sayılamayacak kadar çeşitli olabilir. Cinsel türden düşünceler ya da kişinin çok yadırgadığı utandırıcı düşünceler olabilir. İçinden Tanrı'ya sövmek ya da onu kötüleyici düşünceler geçmesi gibi. Hasta, 2 kere 2 neden 4 ediyor gibi sayısal gerçeğe saatlerce kafa yorabilir, içine sıkıntı basar, bunu düşünmek tüm enerjisini ve dikkatini tüketir, yorar. Ya da uzayın sonunu düşünmekten bitkin düşer ki buna zihinsel geviş getirme denir. Hasta, bu düşüncelerin baskısıyla başka davranışlar da geliştirebilir. İçinden, yüze kadar saymazsam annem ya da babam ölecek diye geçirir. Bu kötü olasılığı önlemek için durmadan sayar ya da eşyalara şu kadar kez dokunmalıyım der ve yapar. Büyüsel bir düşünce mekanizmasıyla, yani saymakla ya da dokunmakla kötü sonucu önlediğine inanır. Uğursuzluklardan, kötü olaylardan söz ederken Allah esirgesin diye tahtaya vurmakta, büyüsel bir savunma yöntemidir. Yap-boz mekanizması. Hasta bir işi yapıp yapmadığından kuşkuya düşebilir. Hava gazını kapattın mı? Kapıyı kilitledin mi? Gibi. Çoğu insan bir işi yapıp yapmadığını bir kere yoklar, Hasta kişi bunu 10 kez, 100 kez yineler, gene de yaptığından emin olmaz. Obsesif, kompulsif kişi kuruntularını, kuşkularını yenmek için birçok önlem alır. Bunlardan en sık başvurduğu yöntem kirli, pis, mikroplu sandığı nesnelere dokunmamak ya da dokunursa durmadan el yıkamaktır. Hasta bir yere veya bir kişiye dokunduğu zaman musluk başına koşar ve ellerini durmadan yıkar. İyice temizlendiğini bildiği halde kendini inandıramaz. Ellerini belli sayıda yıkamaz ve sabunlamazsa korkunç bir sonuç doğacakmış duygusuna kapılır. Bu temizlenme, yıkanma yarıda kesilirse büyük bunaltı çeker. Hasta bu temizlik törenini bitirdikten sonra elini kurulamadan bir yere dokunursa sil baştan başlayabilir. Başka bir deyişle bu zorunlu ve karşı konmaz davranışlar, zoruntular bunaltıyı azaltmak amacıyla geliştirilmiştir. Obsesif kompulsif kişilik yapısında bir kimse aşırı temizdir, titizdir, düzenlidir. Kuralcıdır ve görevine sıkı sıkıya bağlıdır. Kurallarının bozulmasına hiç gelemez. Kılı kırk yarar, her şeyin kusursuz olmasını ister. Yaptığını beğenmez, gene yapar. Elde ettiği başarıyla yetinmez, daha iyisini yapmak ister. Tüm bunlar olumlu özellikler olarak yorumlanabilir. Ancak kompulsif kişi esneklikten yoksundur. Aşırı titizliğinden, ayrıntılar üstünde çok durmasından dolayı çalışması verimsizdir. Kuralları katıdır, yanlışlara karşı hoşgörüsüzdür. Bundan dolayı çevresindekileri tedirgin eder, çok karışır, çok eleştirir, kimsenin yaptığını beğenmez, yeterli bulmaz. Obsesif kompulsif kişiliği nevrozdan ayıran en önemli özellik bunaltının olmayışıdır. Kompulsif kişi durumundan yakınmaz, kendini hasta olarak görmez. Kendini değiştirmeye değil, herkesi kendine uydurmaya çalışır. Sürekli gerilmiş bir yay gibidir, gevşemesini bilmez, çevresindekileri de diken üstünde tutar. Obsesif kompulsif nevroz örneği ruhsal tedavi bölümünde verilecek, hastanın öyküsü ve nevrozun oluşu açıklanacak, ruhsal tedavi süreci anlatılacaktır. Depresif nevroz. Depresyon genel bir ruhsal çökkünlük durumudur. Depresyona giren bir kişi yaşama sevincini yitirir. Sürekli üzgün, kederli, isteksiz ve yorgundur. Günlük işler ona büyük bir yük gibi gelir. Yaptığı işten tad almaz, gülmeyi unutmuş gibidir, konuşmayı canı istemez. En olağan, en alışkın olduğu işler gözünde büyür. Kişide durgunluk göze çarpar. Konuşmasında, davranışlarında ve düşünmesinde genel bir yavaşlama olur. Yalnız kalmak ister, hep düşünceli görünür. Çevreyle ilgisini en aza indirmiş, tüm dikkatini kendi iç dünyasına çevirmiştir. İştahı azalmış, uykusu bozulmuştur. Buraya kadar sayılan belirtiler herkesin zaman zaman kısa veya uzun bir süre yaşayabileceği bir ruh halidir. Ailedeki hastalıklar, ayrılıklar, sıla özlemi, bir sevgiliden karşılık görememek, bir süre işsiz kalmak ya da önemli bir haksızlığa uğramak gibi pek çok olağan yaşantılar kişiyi bir süre ruhsal çöküntüye ya da depresyona uğratabilir. Ağırlığı ya da süresi kişiden kişiye değişebilir. Sevilen bir kişinin ölümüne herkesin gösterdiği tepki de bir çeşit depresyondur. Yas tutan bir insanda depresyonun pek çok belirtileri bulunabilir. Freud, Yas ve Melankoli adlı makalesinde yas ile melankoli arasındaki benzerliklere ve ayrılıklara değinmiştir. Depresyonu eski adıyla melankoliyi yastan ayıran en önemli özellik, depresyonda var olan derin suçluluk duygusu ve bunun sonucu olarak kişinin içine düştüğü umutsuzluk ve benlik saygısındaki azalmadır. Ağır bir depresyonda kendini değersiz, güçsüz ve çaresiz görme çok belirgindir. Kişi geleceği çok karanlık görür, hiçbir çıkış yolu kalmadığını sanır. Kendini suçlar, başkalarının sorunlarından bile kendini sorumlu tutar. Kendini yaşamaya değer bulmaz, ölürse hem kendisinin hem de çevresinin kurtulacağına inanır. Bu nedenle canına kıyma düşünceleriyle uğraşır. Uykuya dalmakta güçlük çeker, daldıktan sonra da erken uyanır, yorgun kalkar. İç sıkıntısı genel bir gerginlik ve tedirginlik içinde olabilir. Kendine ve çevresine kızgınlığını açıklar. Dikkatini ve düşüncelerini belli bir konuya vermekte güçlük çeker. Bedensi yakınmaları vardır. Kimi depresyonda ise genel durgunluk, çökkünlük, çevreye ilgi azlığı ve apati ağır basar. Psikotik türden depresyonlarda, örneğin yaş dönümü depresyonunda hastanın gerçeklerle ilişkisi kopabilir. Kişi kendini desteksiz, ağır ve umutsuz bir hastalığa tutulmuş beş parasız ortada kalmış gibi hisseder. Suçluluk duygusu dolayısıyla intihar düşünceleri çok yoğundur. Kuşkular ve sanrılar olabilir. Hiçlik, yokluk sanrıları. Uykusuzluk ve sabahları çekilen iç sıkıntıları dayanılmaz gibidir. Hızlı kilo düşmesi olabilir. Buna karşılık nevrotik ya da tepkisel türdeki depresyonlarda belirtiler daha hafiftir, gerçekle bağlantı kopmamıştır. Kimi zaman genel bir isteksizlik, bunaltı, karamsarlık veya uyku bozukluğu depresyonun tek belirtileri olabilir. Depresyona yatkın kişilerin temel kişilik özellikleri şöyle sıralanabilir. Üst benlik, süperego çok katı, aşırı cezalandırıcı ve esneklikten yoksundur. Sevginin azalmasına, sevilen kişi tarafından itilmeye, reddedilmeye, yadsınmaya dayanamazlar. Sevdiklerine dıştan çok bağlı, içten çelişkili duygular beslerler. Ancak güçlü süperego nedeniyle duygularını dışa vurmakta güçlük çekerler ve kendilerini suçlamaya eğilimlidirler. Sevilmemekten korktukları için sürekli kendilerini beğendirme çabasındadırlar. Özverilidirler, sorumluluk duyguları güçlüdür. Bu özellikleri olan bir kişi, sevgi yetimine uğradığında bir yakınının ölümü, ayrılığı, sevilen bir işin kaybı, bu kayıp gerçek veya hayali olabilir, dışa vuramadığı düşmanca duygular ve saldırganlık dürtülerini süperego baskısıyla kendi benliğine yöneltir. Bu kayıptan kendini sorumlu tutar ve cezalandırılması gereken bir suçlu gibi görür, benlik saygısı azalır. Benliğin kendini güçsüz, değersiz ve amaçlarına ulaşamamış veya ulaşamayacak durumda bulması depresyona yol açar. Özel amaçları ne olursa olsun herkes 1. Değerli, sevilen ve beğenilen kişi olmayı amaçlar. 2. Güçlü, güvenli ve üstün olmayı amaçlar. 3. İyi ve seven olmayı amaçlar. Bu amaçlarda bir değişiklik olmaksızın benliğin değerini düşüren, kendine saygısını azaltan her durum depresyona yol açar. Depresyon, egonun amaçlarına ulaşmasını engelleyen ve egonun gücünü aşan durumlara karşı tepki olarak gelişmektedir. Bu görüşe göre benlikte çökme ve yıkım söz konusudur. Amaçlarını gerçekleştiremeyeceğini anlamanın, görmenin ağırlığı altında ezilmektedir. Bu durumda güçsüz kalan ego, üstünde üst benlik egemenlik kurmakta, bir bakıma ego, süperegonun oyuncağı olmaktadır. Gençlik çağında depresyon. Yukarıda tanımı yapılan depresyon, gençlik çağında tüm belirtileriyle birlikte çok seyrek olarak görülür. Ergenlik çağından önce süperegonun gelişmemiş olması, çocuğun kendini gözleme ve eleştirme yetisinin zayıflığı, dışa dönüklüğü, dürtülerin dizginlenmemiş oluşu nedeniyle durgunluk, çökkünlük, umutsuzluk, kendini suçlama gibi temel depresyon belirtiler apaçık ortaya çıkmazlar. Çıksa da sürekli olmazlar. Başka bir deyişle üst benlik, benliği ve dürtüleri tam egemenlik altına alamaz. Genç, depresyona karşı kendini savunmaya girişir. Ortaya üstü örtülü, dolaylı ya da depresyon eşdeğerleri denen belirtiler çıkar. Altta yatan depresyon göstergesi olabilecek belirtiler şunlardır. Genç can sıkıntısı çeker ve tedirgindir. Hiçbir işle uzun süre ilgilenemez, bir uğraştan ötekine yönelir ancak sonunu getiremez. İstekle başladığı bir işten çabuk bıkar, coşku ile bezginlik arasında gider gelir. Dikkatini yoğunlaştırmakta güçlük çeker, okuduğunu anlamaz. Okuduklarım kafama girmiyor der, unutkanlıktan, dalgınlıktan yakınır, ders dinleyemez, başarısı düşer. Bedeniyle uğraşır, yorgunluktan, baş ağrısından, mide bulantısından, karın ağrısından, uykusuzluktan yakınır. İlk gençlikte görülen davranış bozukluklarının birçoğunun altta yatan bir değersizlik, benlik saygısında azalma ve yalnızlık duygularına bir tepki olarak geliştikleri sık sık belirtilmiştir. Baş kaldırma ve saldırgan davranışlar içteki bir güçlük duygusunu örtme çabaları olarak nitelendirilmişlerdir. Genç, kendinin güçsüz olmadığını kanıtlamaya uğraşmakta, depresyonla savaşmaktadır. Yalnızlık duygusundan kurtulmak için insanlardan kaçmak yerine onlara sokulmayı deneyebilir. Aile ilişkileri çok bozuk olan, evde istenmediğini, sevilmediğini duyumsayan bir genç, kişisel yakınlığı ev dışında arayabilir. Bu durumda eğer genç bir kızsa beğenildiğini, aranıldığını görerek ilişkilerini çok ileri götürebilir, sevgi açlığını birine sığınarak gidermeye çalışır. Cinsel yaklaşmayı sevgiyle karıştırır, ancak aradığını bulamayınca ya da cinsel isteklerin doyurulmasıyla sevginin sona erdiğini görünce ve yüzüstü bırakılınca daha büyük bir çöküntüye uğrar, canına kıymaya kalkışabilir. Ailede boşanma, ayrılık, ölüm gibi benlik saygısını azaltan durumlarda pek çok gencin ilk tepkisi davranış bozukluğu biçiminde olmaktadır. Gencin birden umursamaz bir tutum takındığı, derslerine boş verdiği, okuldan kaçmaya, öğretmenlere karşı gelmeye başladığı, haylaz arkadaşlara kapıldığı gözlenir. Açıkça yas tutamayan, depresyon belirtisi gösteremeyen genç, dolaylı yoldan depresyonunu aşmaya çabalar. Kolay arkadaş edinemeyen kimi genç de ilişki alanını daha daraltıp yalnız uğraşlara yönelebilir. Hayvan besleyerek, tüm gününü onların bakımına ayırarak, onlarla konuşup severek depresyona karşı kendini savunmaya çabalayabilir. Gençlik çağında intihar, öz kıyım ve intihar girişimleri. Kendi canına kıyma, gençlik çağında trafik kazalarından sonra gelen en önemli ölüm nedenidir. Çocukluk çağında oldukça seyrek olan öz kıyım girişimleri, ergenlik çağından başlayarak hızlı bir artış gösterir. Örneğin ABD'de her yıl 15-20 yaşları arasında 4000 gencin kendi canına kıydığı saptanmıştır. Bu sayı tüm nüfus içinde görülen intiharların %12'sini oluşturmaktadır. Öz kıyım girişimlerinin ise ölümle bitenlerin en az 10 katı olduğu kestirilmektedir. Erkekler arasında ölümle sonuçlanan intiharlar kızlara göre 3 kat yüksektir. 15-19 yaşları arasında çok yüksek oranlara varan araba kazalarının birçoğunun da gizli öz kıyım girişimleri olduğu söylenebilir. Ayrıca gençler arasında öz kıyım girişimlerinin eskiye göre hızlı bir artış gösterdiği gözlenmektedir. Ortalama öz kıyım yaşı da gittikçe düşmektedir. En çok başvurulan canına kıyma yöntemi uyku ilaçları, yatıştırıcılar ve başka çeşitli ilaçlar içmedir. Kendini asma, yüksekten atlama, ateşli silahlar daha seyrek ve daha ciddi öz kıyım girişimlerinde kullanılan yöntemlerdir. Öz kıyım girişimi, çaresiz kalan kişinin sorunlarından umutsuz bir kaçışı olarak yorumlanabilir. Bu sorunlar kendinden ve çevreden kaynaklanabilir. Sonuçta kişi hiçbir çıkış yolu olmadığını, olaylar karşısında eli kolu bağlı kaldığını anlamakta, umutsuzluk, karamsarlık ve çaresizlik içine düşmekte, gidişi değiştirecek güçten yoksun kaldığını görmektedir. Kendini ezilmiş, köşeye sıkıştırılmış hissetmekte, duyduğu öfkeyi dışa boşaltamadığı için kendine yöneltmektedir. Öz kıyıma kalkışması hem kendini cezalandırma hem de bu duruma düşmesine neden olanlardan bir öc alma davranışıdır. Öz kıyım girişimi bir anda oluveren bir davranıştır ama hazırlığı uzun sürer. Gencin çocukluğundan beri süregelen sorunlara, ergenlik çağında ortaya çıkan yeni çatışmalar ve durumlar eklenir. Gencin çevresiyle ilişkileri bozulur, yalnızlaşır, desteksiz kalır. Genellikle son bir olay, bir çatışma, bir darbe, örseleyici bir yaşantı gencin savunmalarını yıkarak öz kıyımın tetiğini çeker.